Özgür Piyade ile Hayata Dair.
Duyduğunuz sinyalimizi sevgili dinleyiciler, yaşama sevinci aşılayan bir müzik ve üzerine Özgür Piyade ile Hayata Dair diyor. Bizim yayıncı arkadaşlarımızdan biri biz de işte bu sinyalin ardından stüdyodan, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından sizlere merhaba diyoruz. Özgül Piyade ile Hayata Daire her zaman olduğu gibi Nurettin Çetin hazırladı. Ana kumandada sevgili Recep Özden var ve tam karşımda da Özgül Piyade Hocam burada. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hoş bulduk.
Evet, geçen hafta gençliği konuştuk, ergenliği konuştuk ve hatta son dakikalarda da şöyle dedik. Bu pilav daha çok su kaldırır. Biz bunu bir hafta daha devam edelim dedik. Evet. Bu arada sevgili Nurettin hemen ekrana yeni gelen soruları da yazdı. Hı hı. İlerleyen dakikalarda onlara da cevap verelim hocam. Ama dilerseniz siz bir toparlayın. Bir geçen hafta neleri konuşmuştuk o hatırlatın. Oradan devam edelim. Birebir hatırlatmak zorunda değiliz. Yani sizin öne çıkarmak istediğiniz.
Aslında bir programı işlerken yani onun sonuna kadar gidecek kadar sürenin olmasını istiyoruz. Hı hı. Siz de öylesiniz. Tabii, ben de öyleyim tabii. Ama tabii program yettiği kadar bir de çok geniş bir konuyu toparlayıp tabii. da bu kadar süre içine sığdırmamız mümkün değil. Çünkü yaşanması gereken bir dönemi bahsediyoruz. Ergenlik dönemini biz konuşurken şöyle söyledik. Yani hepimizin geçti bir dönem. Eğer ömrümüz varsa nasıl ki bebeklikten çocukluğa bunu geçiyoruz. Yani hepimiz bu dönemi yaşadık. Ama insanların hatırlamak istemediği bir dönem olarak hiç kimsenin hafızasında kalmaz. Çocukluk kalır, bebeklik kalır ama ergenlik çok fazla insanın aklında kalmaz.
Bu enteresan.
Bunun nedeni şudur. Anne babalar çocukların bebeklik ve çocuklarını keyifle anlatırken ergenliğin de negatif yönleri ön plana çıktığı için çok söz etmek istemezler. Çok da bunu paylaşmak istemezler. İnsanları da duymaktan hoşlanmaz. Bebekken şunu yapardın sözü. Yetişkinlikte insan için bir mutluluktur. Hani kendi bebekliği gibi düşünmez ama hani hoş bir anıdır. Ama ergenlikte çok asiydin, söz dinlemiyordun, hiç kuralları uygulamıyordun, tembeldin ifadeleri insanı çok da mutlu etmez.
Dinleyen de hoş bir çağrışım yaratmaz.
Yaratmaz. O yüzden de ergenlik insanın döneminde aslında başlayan bir mevsimin ürün verme dönemi öncesi hazırlığı, ondan sonra da yaza geçme dönemi diye düşünüyoruz o konuda. Yani ergenlik kişinin kendini olgunlaştırdığı, aklını kullanmayı ön plana çıkarttığı, duygularını kontrol etme konusunda başarılı bir yol aldığı ve gelecek dönemlerine kendi hayatıyla ilgili hedefleri koyduğu bir dönem. Evet. Ama bu dönemin içinde çocukların yaşları gereği, yani 12 ile 21 arası veya 11 ile 21 arası dediğimiz dönemlerde çocuklar bu gelişimi sağlayabilmeleri için anne babaların onlardan beklediği noktalardan ziyade çocuklar anne babalardan bir şey bekliyor. Yani biz onlardan bekliyoruz ya. Hayır, onlar bizden bekliyorlar o noktada. Hocam? Bebeklik döneminde anne babalar çocukların onlardan ne beklediğini bilirler. Yani anne der ki acıkmış, susamış işte. Hatta işte bir ağlama sesini bile anne ayırt eder. Der ki yok, bunun altı ıslanmış der.
Ergenlik, karnı açlar.
Çocukluk döneminde de genellikle bilimsel beklentiler vardır. İşte okuldur, derstir, uykudur. Hani çocuk kendini ifade eder. Anne de çocuklar istediklerini bilirler. Ortak bir dili kullanabilirler. Ama ergenlik diline geldiğimiz zaman çocukların kaygılarıyla bizim kaygılarımız aynı değildir. Bizler ergenlik sonrası kaygıları ergenlik döneminde çözmeyi düşünürüz. Ergenlik sonrası kaygı nedir? Farz edelim ki sizin evladınız 21 yaşından sonra ne olsun istiyorsunuz? İşte mesleğini bitirsin, üniversiteyi bitirsin ya da işini kuracak bir eğitim alsın. Sonra mesleğini kazansın, parasını kazansın, evlensin, çocuk sahibi olsun. Sonra ahlaklı bir çocuk olsun. Vatana millete faydalı olsun, konu komşuya faydalı olsun.
Yani o temel
olsun.
Beklentiler gündeme
bunlar,
geliyor.
Evet, geliyor. Şimdi anneler, anne babalar, aileler bu 21 yaşından sonra çocukta görmek istedikleri konuyu bu 12 ile 21 arasında davranışlarında göremediği zaman kaygılanmaya başlıyorlar.
Çünkü anne babalar hani o yatırım dönemi olarak görüyorlar. Evet. Kişinin kendine yatırımı.
Kendine yatırımı. Çocuklar da o dönemde başka bir kaygıyla meşguller. Nedir kaygıyla meşguller çocuklar? Onlar da bizi, bulunduğum arkadaş çevresi beni kabul edecek mi? Görüntümü beğenecekler mi? Bulunduğum grup içinde değer görecek miyim? Onun böyle işte bir başarı, tabii ki başarılı olmayı çok istiyor çocuk ama hani başarı için harcaması gereken o efor onun için fazla. Yani bu dönemde de biraz tabii aklı kullanma dönemi olduğu için, şimdi siz ve ben beraber program yaparken, dışarıda konuşurken muhalif olduğumuz konuları da gündeme getiriyoruz. Böyle olmamalı diyoruz. Biz bunu söylediğimizde karşımızdaki insan bizimle hemfikir olmasa bile belli bir saygı çerçevesinde bizim fikrimizi eleştirebilir veya dinler veya onaylar. Şimdi bu dönemde gençler de kendi fikirlerini söylemeye başlıyorlar.
Tamam.
Diyorlar ki farz edelim ki işte bu siyaseti beğenmedim. Bu okulu YÖK'ü beğenmedim. Ne bileyim şu üniversiteyi beğenmedim. Liseyi beğenmedim.
Annemi beğenmedim. Babamı beğenmedim. Beğenmedi. Oraya mesela kadar gidiyor işte. Tabii.
Hemen biz bu noktada o gence söylediği sözün içinde onun bunu söyleme hakkı yok diye düşünüyoruz. Çünkü çocuk neyi, nasıl ve nerede söylemesi gerektiğini bilmediği bir dönemde.
Tabii.
Ama biz onu bilmesi gerektiğini düşünüyoruz ya. Korkuyoruz ya. Ya bu ileride de böyle tabii olur diye. Bu sefer biz ona kalkıyoruz. Yani diyoruz ki korkuyoruz. Bu siyasi fikrimi beğendi. Aman Allah'ım, vatan millete bir şey mi söyledi? Anne babaya bana saygısızlık yaptı diyor anne. Bana diyor,
köpürtüyor yani değil mi?
Anne diyor ki bana karşı geldi diyor o noktada. Şimdi çocuğun aileye farklı olarak yansıyan davranışlarını, düşüncelerini, hı hı, veya inandığı neyse değerleri, bunları yansıtması anne babalarda korku ve kaygı geliştiriyor. O yüzden de çocuklarını sürekli kontrol etme, kontrol altına alma için koruma altına almak istiyorlar. Hı hı. İşte şu vakitte geleceksin, bu arkadaşını beğenmedim, bunu giymeyeceksin, bunu yemeyeceksin, buraya gitmeyeceksin. Haklılar mı? Haklılar. Ama çocuk da haklı. Dasettin Hoca misali, iki taraf haklı burada. O da haklı. Burada işte bizim burada çocuklarımızda ergenlik döneminde korktuğumuz konuların açığa çıkmaması için o dönemde çocukları kontrol etmek konusunda gücümüz yok. Ne zaman gücümüz var? 11'e kadar. Yani 11 dönem, hani konuşuyoruz ya, Allah insanı yaratırken içine bir melek yönü koymuş, bir şeytan. İşte melek yönü ruh. Ne demek melek yönü? Hep iyi, kötü
şeytan
yok.
Şeytan da nefis değil mi?
Şeytan da nefis. Bu da kötüyü emrediyor. Bu iyiliği emrediyor, öyle düşün. Şimdi çocuk böyle yaparken biz 11 yaşına kadar duygularını kontrol etmeyi öğretmek demek, onda aklı etkin hale getirmek, doğru düşünmeyi, doğru hissetmeyi, doğru planlamayı öğretmek. Biz 11 yaşa kadar atıl bir dönem olarak geçince çocuklarda, işte okuldur, koşuşturmadır, yaptığı yanlışlar ama ne olsun önemli değil
daha
deyince,
çocuktur, ufaktır
çocuktur
diye
diyoruz. 11'den sonra o dolan bardak, kalıp her neyse, bu açılmaya başlıyor. Çocuk farz edin ki yemek yerken ne öğrendiyse onu uyguluyor.
Neyse arkadaşla halin konuşurken çıksın falan gibi. Çıkıyor. Yani değil mi? Tabii. Ne ektiysen onu biçmeye
başlıyorsun. Onu biçiyorsun. 11'e başlıyorsun. 11'den sonra. Şimdi burada işte anne babalar çocuklarında 11'e kadar da çocuk söz dinliyor ya. Ya da çok uç noktada
evde kaçak. Ya da dinlemese bile siz onu markacı alabiliyorsunuz.
Tabii ya, evde kaçak hali yok, sigara içecek hali yok. Kötü alışkanlıkla yapacak bir hali yok.
Çünkü çocuğum gözünüzün önünde, önünde, dizinizin dibinde.
Mecbur akşam kaçta okuldan çıkınca kapıda bekliyorsunuz, tabii, alıp getiriyorsunuz. Tabii. Cebinde harçlığı yok, kontrollü.
Tabii.
Ama 11'den sonra birdenbire 12, 13, 14, 15, 16 çocuğun kendi kontrolüne geçtiği dönemde, 11'den önce de otokontrolü, yani iradeyi doğrudan yana kullanmayı değil de keyfinden yana kullanmayı öğretmişsek, bilmeyerek tabii, bu bilerek yaptığımız şey. Çocuk bu sefer 11'den sonra bizim istediklerimizi değil, kendi istediklerini, ne öğrendiyse, keyfi ne istiyorsa onu yapıyor.
Ya da etraftan ne gördüyse
tabii
değil mi?
Tabii diyor ki ben arkadaşım ders çalışmak istemeyeceğim. Geceliğin sabaha kadar bilgisayarla oyun oynayacağım. Şimdi anne geliyor, baba geliyor. Diyor ki bana söyleme. Ben biliyorum diyor. Şimdi ben terapilerde şöyle söylüyorum. Hı hı. Diyorum ki 16 yaşında bir delikanlı. Diyor ki ben bilgisayarla oyun oynuyorum, ben biliyorum diyor, ya da telefonla.
Yani yanlış yaptığımı biliyorum diyor.
Evet, ben planlarım diyor. Peki diyorum. Anneye diyorum ki siz izin verin. Çocuk bu noktada biraz bekleyin bakalım ne olacak. Şimdi bekledi. Beklediğimiz sonuç gelmedi. O zaman diyorum ki ben şunu yaparım anne olarak size. Senin akıllı davranışın bana senin kendi sorumluluğunu bilip bilmediğini gösteriyor mu? Gösteriyor. Ya şimdi ben bir yetişkinim diyorsun. Ben de bir yetişkinim. Ben anne olarak, yetişkin olarak üstüme düşen sorumluluklarda yapıyor muyum?
Gösterdim.
Gösteriyorum. Gerçekten. Kendim yapıyor muyum sorumluluklarımı? Yapıyorum. O zaman şimdi seninkini görmek istiyorum. Senin sorumluluklarını. Sen hala oyun oynuyorsan, hala telefonda konuşuyorsan ya da gece geç yatıp sabah geç kalkıyorsan, okul asıyorsan ya da işte ne bileyim yanlış alışkanlıkların varsa ben şimdi sende akıl görmüyorum.
O zaman devreye girmek
girmem
zorundayım.
Giriyor. Diyorsun ki ben senin aklını almayacağım. Ben hiç kusura bakma. Başında beklerim. Şöyle söyleyeyim durmadan. Derim ki uyu uyu uyu uyu uyu durmadan derim. Kaça kadar?
Çalış çalış çalış.
Çalış çalış derim. Niye? Buna hakkım var diyorum. Diyorum ki annesi bugünden sonra 3 gün size izin. 3 gün hiç müdahale etmeyin. 3 günde doğru davranışı görürseniz kenara çekin. Tamam. Ama görmezseniz başına gideceksiniz. Devreye her yanlışı ama nasıl gideceksiniz? Gitmeyeceksiniz uzağa. Siz hiç öfkelenmeyeceksiniz. Orada ne istiyorsanız emir cümlesini teybe kayıtlı gibi basacak. Durmadan kaç dakika orada duruyorsa tekrar edecek.
Bunu söylediğinizde çocukların tepkisi ne oluyor?
Çok normal kabul ediyor çocuklar. Çünkü çocuklar diyor ki biz yaparız diyorlar. Hiç sorun değil diyor. Şimdi bunu niye kabul ediyor çocuklar? Çünkü çocuklar kendilerini programlayacaklarını zannediyorlar.
Sonra olmuyor.
Tabii.
Bu söylediklerinizden şunu da öğrenmek istiyorum hocam. Bu da çok biliyorsunuz pedagojide çok tartışılan bir konu. Çocuğu sınırsız bırakmamak gerekiyor. Yani o zaman net sınırları çizmek gerekiyor değil mi? Hı. Yani benim çocuğum özgür yetişsin, işte rahat yetişsin, ben ona karışmayayım çok da doğru bir şey değil. Anne aslında, baba olarak o çerçeveyi çizmek.
Aslında sınır akıl işidir. Sınırlara uymak da akıl işidir. Hı hı. Yani trafik kurallarında bize özgürlüğümüzü kısıtlama değil. Nedir? Trafikte sağlıklı, kazasız,
yani bir belasız. Yani viraja 120 kilometre hızla girersen yani, savrulur gidersin.
Bunların hepsi insanı tehlikeden koruyan, ölçülmüş, biçilmiş kurallardır. O yüzden de insan sınırsız yaratılmadığı için mutlaka sınırların olması gerekiyor. Zaten 11 yaşına kadar biz sınırları öğretmekle yükümlüyüz. Yani şunu söylüyoruz eğitimde 11 yaşına kadar. Akşam yatmadan önce mutlaka diş fırçalayacaksın. Ben alıyorum yavrumu 21 gün beraber gidip geliyoruz. Diş fırçalamayı öğrendim.
Siz de bunu dersiniz o 21 günü.
Evet yani. Öğrendi mi çocuk öğrendi. 21 günden sonra bozamazsınız bu programı. Sonra ben oğluma diyorum ki Fazime'de yavruma diyorum ki ben akşam 8.30'da yatacaksın diyorum. Yatmadan önce 15 dakika kitap okuyacaksın. Böyle demiyorum uzaktan. Hadi kitabını oku demiyorum. 21 gün beraber kitap okumasını kontrol ediyorum. Gitti mi okudu mu ne yaptı kontrol ediyorum. Kitap okumadan yerleşti mi? İki tane temel attı mı? Tohum ektin mi o noktada? 11'den sonra çocuk dişini fırçalamadan kitap okumadan uyumaz. Şimdi var mı bir problemim yok. 11'e kadar ben çocuğa diyorum ki televizyonda sadece senin için seçtiklerimi izleyeceksiniz. Burada çocuğun benimle savaşı olmaz. Olsa da kaybeder. Yani ne demektir? Mücadele etmez. Ruhunda yıpranma olmaz. Çatışmanın çocuğa bir zararı olmaz yasağın. Diyorum ki şunu izleyeceksin. Çocuk ne diyor? Ha demek ki benim izleyeceklerimi seçmem gerekiyormuş. Aklını kullanıyor. Alışverişe götürüyorum onu. Ayakkabı alacağım. Diyorum ki 100 liralık ayakkabı. Sadece bu kadar diyorum. Şu mağazadan alacaksın. İşte şu sporda kullanabileceğin ama modelini sen seç diyorum. Karar vermeyi ona şöyle demiyorum. Hadi git işte istediğin bir ayakkabı seç demiyorum. Geliyor bana 500 liralık ayakkabı verin. Ne yapacağım ben? Çatışmaya gireceğim. Ya da gidiyor işte Fazi diyelim ki belki iki kere basket potası sporun salonunda giyeceği ayakkabıyı seçiyor. Ben ama onu dışarıda bir spor ayakkabısı istiyorum belki.
Ve kenara atacak bir daha belki evet. Kullanmayacak.
Şimdi çatışmaya giriyor. Oğlum bu seçili mi? Bu. Tamam da bana sınırlama getirmedin ki. Araştırma tekniği dersi görmüşsünüzdür mutlaka. Tabii. Üniversitede en büyük konu sınırlamadır.
Çok doğru.
Örnekleme yapacaksınız. Hoca der ki size konuyu sınırlayın. Kimin kaç kişinin üzerine örnek veriyorum? Kadın mı erkek mi yaş mı grup mu sokak mı mahalle mi cadde mi sınırlayın da. O sınırlamadaki yapacağınız araştırmanın başarısı sizin çizdiğiniz sınırlarla alakalıdır. Bu niye? Çünkü sınır insanda doğru düşünmeyi, doğru sonuca ulaşmayı getirir.
Verileri doğru koymak bir anlamda
tabii,
değil mi sınır
tabii
koymak?
Tabii olmaz bu noktada. O yüzden de çocuk eğitimdeki en önemli nokta sınırları koymaksa ergenlik dönemi de sınırsız bir hayat yaşamak olarak algılandığı için sınırları doğru konmayan, kuralları öğretilmeyen, alışkanlıkları yerleştirilmeyen çocukluktan ön ergenliğe geçen birey kendi sınırsız hayatı içinde aklını kullanacak ya bu sefer ne yapıyor? Kendi aklıyla ne öğrendiyse onu koyuyor ortaya. Anne baba da öğretmediklerini orada görünce anne baba bakıyor ki aklını kullanamayan bir birey var. İradeyi yanlış yere kullanıyor. Bu sefer anne baba onun yerine yol almaya başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Yetişkinliğe çocuk bir modeli atıyoruz ona.
Peki hocam doğru anne baba olduğumuz halde yanlış çocuklar da yine yetişebilir mi? Böyle bir şey var mı?
Çok rahat olur. Doğru anne babayızdır. Nedir doğru anne baba? Hiçbir anne baba çok travmatik bir hastalığı yoksa psikolojik anlamda hiçbir zaman evladına zarar vermek istemez.
Tabii ki.
Çok yakın bir, şimdi daha geçen seans yaptım. Bir büyük evlatları var, bir de 2 yaşlarında bir evlatları var. Büyük kızlarımıza ben üniversiteyle ilgili ya da işte okulla ilgili ya da teknolojik araçları kullanmayla ilgili sınırlarla ilgili konuşma yaparken, terapi yaparken masamda bir şeker var. Herkese ikram etti. 2 yaşındakine de baba verdi. Hı hı. Sonra ben onlarla konuşurken masadan baba çocuğa bir şeker daha verdi. Sonra başı bir şeker daha gördüm ağzında. Babaya dedim ki bu şeker ne oldu dedim. Şimdi ben de ev sahibiyim, onlar misafir
tabii
oluyor ya.
Tabii ya, şekeri esirgiyor gibi alınmıyor.
Dedi ki benim ağzımdaki listede, onu verdim dedi. Şimdi 2 yaşındaki çocuğa 10 dakika geçmeden 3 tane şeker verdi. Şu baba çok eğitimli, çok kaliteli, çok değerli bir beyefendi ve 40 yaşın üstünde. Şimdi bu beyefendi çocuğuna iyilik mi yaptı, kötülük mü yaptı?
Yani cevap verebiliyor muyum?
Evet.
Bence direkt evet. Kötülük.
Sınırsız koydu. Çocuğa dedi ki sen iste ben yaparım. Ben onun için yaratıldım.
Anlattığınız örnekten devam edelim. İki çocuk arasında yaş farkı fazla herhalde değil mi? Bir
evet.
Büyük çocuk
tabii
var.
Tabii işte biri küçük. Üniversite hazırlanıyor.
Peki ne oluyor yani, hani tekne kazıntısı son çocuk olduğu
yok.
İçin bir zaafı mı var babanın?
Anne ve diğer çocuklarla konuştuğumuzda annenin problemi zaten babanın bu noktada çocuklarına merhametli göstermesi.
Büyük çocuğa da aynı şeyi
yapmış. Aynı şeyi yapıyor. Hı. Merhametli diyor. Bu merhametli değil.
Bu zaaf mı oluyor?
Bu çocuklara karşısında duygularını, kendi duyguları, acıma duygularının eğitimsel yapıyla birleşmeme sonucundaki aciziyet duygusu. Çok acıyor. İçi yanıyor, dayanamıyor o noktada.
Ama sağlıklı değil.
Tabii. Hani şöyle konuşmuştuk ya sizinle. Bir kedi gördünüz. Ben de bir kedi gördüm. Acıkmış. Ben şöyle yapıyorum. Ay yazık diyorum, geçiyorum. Bu aciziyet. Siz de acıkmış diyorsunuz. Benim merhametim aziziyete gönderişti. Çözemedim olayı. Sorun halinde bıraktım. Sizin merhametiniz şöyle oluyor. Aa diyorsunuz, kedi acıkmış, hemen gideyim bir süt alayım, bir şey yapayım, ona bir kaba koyayım vereyim diyor. Bu onu besleme merhametten kaynaklanıyor. Ben gidiyorum ki Murat Bey, bir kedi gördüm çok zayıftı. Ne yaptınız hocam? Hiçbir şey. Ne oluyor burada? Ben duygularım aklım önüne geçti. Niye? Aynı 5 yaşındaki çocuk. 5 yaşındaki çocuk onu acıkmış ama kim çözecek? Merhamet ediyor. O yüzden de çözümsel bakmak, yaşa göre gerekli çözümler üretmek, o kişinin aklını kullanmak gidebilir. Bu 2 yaşındaki 22 yaşına geldi ya, 22 yaşında da gelecek, baba para ver, baba 3 tane verecek,
arabayı elmede. Alayım, tabii.
Arabayı alayım diyecek. İşte benim şu ihtiyacım var, bunu karşılamadığı zaman da babanın rahatsız olacağı bütün tepkileri
vermeye
gösterecek, başlayacak.
Çünkü elinde çok büyük bir duygusal silah da var değil
tabii,
mi?
Hem o var, hem de babaya saygı yok.
Tabii.
Çocuk anne ve babayı yönetiyorsa büyüğe saygı duymuyor demektir.
Harika bir tespit.
Ama
evet.
Ama anne baba yönetiyorsa çocuk o zaman saygı kavramı var demektir. Onun için bizim burada benim en çok korktuğum nokta şudur. Bazen ki Murat Bey çok işte değerli bir insan ama baba olarak çocuklar ondan faydalanması gerekir. Niye faydalanmıyor ondan? Ha, çocuklarla olan iletişimde bu yapıyı aktaramamasının nedeni çocuklara çok verici olması oluyor.
Gibi.
Evet. Eğer verici olmasa, yani çok onlara hizmet etmese, çocuklara birazcık akılla hizmet etmeyi öğretse, o zaman çocuklar akıl alacak.
Sevgili dinleyiciler, burada Murat Bey tamamen faraza. Çünkü ben bayağı katı bir babayımdır yani. Olması gereken sınırlara.
Tabii.
İşte ben de işi espriyle.
Ben şimdi kendi örneğimden bazen çocuklara veriyorum. Örnek olarak diyorum ki mesela işte bir problem var. İşte ben diyorum çocukken ben böyleydim. Sakın kimseye söylemeyin. Dışarıdan ilk geldiğinde söyledikleri babalar, siz de çocukken böyle misiniz
direkt
hocam
zaten
diyor.
Zaten oraya gidiyor.
Hemen söylüyorlar.
Peki bu anlattığınız olayda siz o tepkiyi gösterdikten sonra baba ne dedi?
Gülerek çıktı çok beyefendi birisi. Bir şey oldu. Hanımefendi de işte bu sorunumuzun kaynağı bu hocam dedi. Buradaki nokta şu. Yani ona benim bir şey anlatmam mümkün değil. Çünkü tabii neden anlatmam mümkün değil? Çünkü beyefendi böyle bir yükümlülüğü de alıp ona karşı direnebilecek bir gücü yok. Yani benim çok keskin çizgiler koymam lazım. O da beyefendiye zor gelir o nokta. Ama düşün, gerçekten çok değerli, saygın bir kaliteli bir beyefendi. Hani öyle eğitimsel yönü zayıf falan biri diyemeyeceğim.
Ama,
yani işte orada,
ama sonuç alamamışsınız. Yani
yok, biz kızlarla ilgilendiğimiz için asıl konumuz olduğu için o diğer tarafa geçmedik o konuda. O zamanı gelecek, problem olacak, karşımıza gelecekler.
Tekrar yine gelecek.
Tabii yani. Tabii yani anne dikkate alacak. İşte babayı belki frenler, söyle bir şey olacak. Burada da şöyle bir şey var. Ergenlikte de anne ve babalar bazen çocukların gözünde değer kaybetmemek için ya da yorulmamak için, uğraşmamak, kim uğraşacak dedikleri için veya çocukların onları sevmesi için veya çözümü bu kabul ettikleri için, maalesef iki yetişkin ya. Farz edelim ki işte bir sigara, tütün içecek. Ben biliyorum, izin verdim. Ya da kızımın erkek arkadaşı var, ben anne olarak izin verdim. Şimdi ergenlik döneminde istedi bunu. Ben izin verdim. Babanın haberi yok bu noktada. Şöyle düşünelim. Çocuk şöyle düşünüyor. İki yetişkinden biri izin verdiğine göre bu doğru bir şey. Biri biliyor. Ben dışarıda farz edeyim ki sizin oğlunuzu gördüm. İşte bir şey sigara içiyor. Diyorum ki ben nasıl filan diyorum. Diyor ki annemin haberi var. Şimdi ne yapıyorum? Çocuk bu konuda benden çekinmiyor. Ama ben Özgül teyzem görür beni, aman anneme söyler diye çekinir annesinin haberi yoksa. Yani bir noktada çocukta vicdan konusu da gelişmeye başlar. Ergenlikte bu konuda anne babalara ya yanlış da yapsam bana söyle denmesi doğru bir hareket değil. Hani bir yanlış varsa bana söyle, benimle konuş olmaz. Söyledi. Ne yapacağız? Otoriteyiz biz. Bir daha yapma diyeceğiz ya da yasak getireceğiz. O yüzden de çocuklarımız bize bir şey söylemeleri doğru bir hareket değil. Yani yanlış bir şey varsa benimle paylaş değil. Tam tersi, biz uzaktan izleyeceğiz onları.
Burası çok önemli hocam. Biz bunu biraz daha vurgulayalım. Yani neyi yaparken yanlış yapıyoruz? O beni eleştir kısmını mı? Nasıl?
Bugün bir kızımız vardı. Üniversiteye giden bir kızımız. Üniversiteye gittikten sonra bana şunu söyledi. İşte ben üniversiteye gittim. Gece geç gelmek istiyorum. İşte arada bir filan yanlış bir şey alıyormuş. Yanlışlı bir şey içiyormuş filan. Ailesinin haberi yok. İşte bir erkek arkadaşım var. Annem bana diyordu ki ben bu konulardan anlarım. Kızın bir erkek arkadaşın olursa bana mutlaka söyle diyordu. Şimdi anne bunu söylerken kızın arkadaşı olmadığı için rahattı ben. Belki de bu konuda. Ben diyor söyledim diyor. Zannedersiniz ki diyor, hocam ben çok kötü bir şey mi yapmışım falan dedi diyor. Şimdi ben ona şunu söyledim. Yani anne baba olarak bu konuyu anne bildi. Ne yaptı? Tepki koydu. Anne şunu söyleseydi. İleride mutlaka senin evlenmek anlamında seçeceğin bir kişi olacak. Ama ben bunu duyacağım zaman senin evlenme konusunda yeterliliklerin açığa çıkmış olması gerekir. Yani baktığım zaman evet artık benim kızım evlenebilir. Gelip bana birini söylediyse o evleneceği kişidir demeliyim. Bu şekilde izin veririm deseydi çocuk o noktada da belki derdi ki ya şimdi ben daha üniversite
bir değilim. Bu kadar large davranmazdı. Tabii. Yani gene sınır koymaya geliyoruz. Sınır koyuyor.
Ya da deseydi ki anne yani üniversiteye gidiyorsun otur bakalım. Ve rastgele bir bölüm tercih etmiş. Neden? Üniversiteye gidip özgürlük alanı seçecek. Deseydi ki anne bak üniversiteye gidiyorsun ama bizim evimizin kuralları var anne baba olarak. Şunlar şunlar böyle yapılacak, bunlar böyle yapılacak deseydi. Bu sefer ne olurdu bu konuda? Sıkıntı çıkardı. Asıl bir şey söyleyeceğim.
Hocam bir müzik arası verelim mi?
Olur.
Yani burada bir hem de virgül koyalım tamam, olur, hem de verelim. Yayıncılık dilinde merak duygusu uyandıralım. Öyle ki mi? Dinleyiciler tamam, oldu. Müziği dinlesinler.
Acaba ne anlatacağız? Evet, tamam evet. Peki.
Özgül Piyade ile Hayata Dair'desiniz sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleketim FM'de ortak canlı yayındayız. Bir müzik arası veriyoruz ve sonra Özgül Piyade ile Hayata Dair kaldığımız yerden devam edecek. Siz de bu arada 2020 ile birlikte başladığımız uygulamaya katılabilirsiniz. +90 553 918 75 86 24 saat buraya soru, fikir, görüş, öneri, eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Şimdi müzik arası, sonra devam ediyoruz.
Asırlardır kıratımı suladım, ırmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm. Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey hey hey hey hey. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey hey hey. Çekmiş hep ninem, pınarlardan su doldurur eminem. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey, mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey hey hey hey hey. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey hey hey.
Mustafa Yıldız Doğan çok eskidir, evet. Ve eskimeyen, evet, bir, evet, çalışmadır, hı-hı, değil mi?
Çok Irmağının çok. Ama şey, benim çok eski dönemlerden zihnimde yer etmiş bir.
Evet, işte, evet, yani güzel. Eski, hı-hı, ama eskimeyen, ama bir çalışma ama, işte, ama tabii. Işte. Yani her kuşağa
Türkiye adına yani vatanınız feda olmak lazım, ne gerekiyorsa, doğrusu neyse, çok önemli yani.
Evet.
Yani, vatan başka bir şey.
İşini iyi yapmak, değil mi? Sorumluluklarını yerine getirmek. Olmazsa. O da vatan sevgisinin en önemli göstergesi.
Şimdi asıl konu şu: ihanet nedir? İhanet yazıyla da ihanet edebilirsiniz, silahla da ihanet edebilirsiniz. Bir sebzeyi hormonlu üreterek de ihanet edebilirsiniz. Bir ürünü, zamanı geçmiş, tüketim tarihi geçmiş ürünü üzerine bir şey yaparak da ihanet edebilirsiniz. Evet. Komşunuzu kandırarak da ihanet edebilirsiniz. Yani ihanetin anlamı dürüst olmamak, karşısına zarar veren bir hareket yapmak. Allah Resulü bir gün gezerken galiba Medine sokaklarında birisinin yaş buğdayı altın üst ettiğini görüyor. Yani orada orada bu davranışın bunu mu satacaksın? Yani kimi kandırıyorsun? Orada Allah'ı kandırmak olduğunu söylüyor konuda. Mesela işte marketlere gidiyorsunuz, suluyorlar ağır gelsin falan diye. Niye helalini haram katarsın? Ne olacak? Rızık değişmez ki, ne olacak o noktada? Yani 100 gram fazla geldi, ondan da çok kazandın, ne oluyor? Bir faydası yok.
Işte o yüzden onu yapanlara soracağız hocam.
İşte burada işte orada ama şu var. Ergenlik konusunu konuşurken aslında çocuklarımızın hani geçen sefer sizinle konuştum ya, insana Allah 19 tane özellik, 19 tane nefsane özellik vermiş ya, bunları açığa çıkarabilmek için biz anne baba olarak çocuklardaki iyi özellikleri çıkaracağız ama çok basit ifadedir ama hep kullanırız ya, işte evde konuşurken biz büyükleri arkadaşlarımızı eleştiririz. Ya da işte annemizi babamızı eleştiririz ya da işte birilerini eleştiririz. Bunu eleştiriler yaparken aslında çocuklara yanlış örnekler de oluyoruz. Yani çocuklar konuşabiliriz ki, negatifleri söyleyebiliriz. Yani biz belki derdimizi anlatıyoruz ama orada ne oluyor işte, çocuk eleştirmeyi, birileri hakkında konuşmayı, çözüm üretmemeyi konuşuyor. Biz sıkılsak bile ben şöyle söylüyorum, yani ben size gelip diyorum ki, biliyor musunuz Murat Bey, Nurettin Bey sizle ilgili bunu söyledi diyorum ya. Şimdi şöyle dersiniz yani hocam.
Ne söylemiş hocam? Yayına soru alayım ben onu. Ah Nurettin ha. Şimdi çay da yok.
Çay da yok, kahve de yok. Evet. Şimdi şöyle dersiniz ki bana, yani hocam Nurettin Bey benim hakkımda bir şey söylediğinde ben duyduğumda bunu üzülür müyüm? Üzülürüm. O zaman siz beni tanıyorsunuz. Söylediği şey de haklı mıydı? Haklıysa bana söylemeyin. Haksızsa benim yerim orada niye savunmadınız beni?
Niye sustunuz?
Beni? Niye sustunuz? Yani bana bunu söylemenin ne faydası
susmadınız
var?
Susmadınız değil mi hocam?
Yok.
Tabii latife bunlar.
Yani burada ne var? Hani bunu taşımamın bir faydası yok tabii, o noktada.
Tabii.
O yüzden de hayata çözümsel bakmak dediğimiz aslında ergenlik döneminde çocuklara gelecekte kullanabileceği kodları vermek o noktada. Yani diyoruz ki bak, telefonun bu tuşuna bassan bura açılır, bu tuşuna bassan bu açılır, bu tuşa. Çocuklarda bu tuşları oluşturmamız lazım. Ama anne de baba da dürüstlük kavramı yoksa, paylaşım yoksa, merhamet yoksa, başkasını düşünme yoksa, ya da işte farz edelim ki ya beni ilgilendirmeyen bir konu, ne buna bir düşünme, bunu canını sıkma, sen kendi hayatına bak. Hiç sevmediğim ifade, ayaklarım üzerinde durdu. Ya ayaklarım üzerinde duruyorum zaten, ne demek bu? Şunu devana, üstüne düşen görevi yap. Kaç yaşında kime bağımlısın? Kendi zihnini kullanarak para kazanıyor musun? Kendi ekonomik ihtiyaçlarını gideriyor musun? Şimdi evlilik, sizin konuştuk ya ergenlikle ilgili çocuklar. Tamam çocuklar, siz kendi bildiğinizi okuyun ama yani evleneceğiniz zaman anne düğünü mü yap, baba düğünü mü yap, arabamı al, eşyamı al, düğün salonu. Niye tutayım yavrum benim? Sen evleneceksen git evlen. Evleneceğin kızı bana sormuyorsun ki.
O zaman o işin prosedürüyle, şununla bununla.
Beni niye götürüyorsun? Ben olay merkezi miyim? Evrak imzalayıcı mıyım ben? Eşyalarını alacağım ama o eve ben gelmeyeceğim. Nasıl gelmeyeceğim
ben? Ya da
ben
geleceğim de bin tane afra tafra göreceğim.
Tabii canım. Eşinin suratımı asılacak, yüzümü asılacak. Korka korka geleceğim. Bir lokma. Belki benim orada sen taksitini ödüyorum ama senin evine bir lokma yemek yerken.
Bir arkadaşım hocam öyle demişti. Yani biten bir evliliğinin ardından. Annem yıllarca bizim eve geldiğinde kapının girişindeki sandığın üstüne otururdu dedi.
İşte
yani
düşünün.
Koltuğa bile oturamaz.
Oturmaz ama.
Ben böyle duyunca şok
ama
oldum.
Ama var. Ama buna rağmen belki o ev bütün düğünün masraflarını onlar hala
yani
ödediler.
Hala işte o yükü taşımış.
Taşıyorlar onu. Ya çocuğuma bak. Benim en çok hoşuma gitmeyen bir nokta. Murat Bey'i annesi yetiştiriyor. Tamam. Ben Murat Bey, eşiniz beğeniyor, tamam. Onunla evleniyor. Ama sizin anneniz sizin çocuğunuzu yetiştirmesin. Niye? Beğenmiyorum o noktayı. Sadece bakıcı ol. Benim eğitimsel yönüm ne olacak arkadaşım? Evet. Benim deneyimlerim ne olacak? Mesleki anlamda deneyimlerden faydalanıyorsun. Benimkinden niye faydalanmıyorsun? Niye beni eve sokmuyorsun? Şimdi bu ne var bu noktalarda? Biz de var olduk ya, böyle hani köleleştik ya.
Evet.
Kabulleniyoruz. Evet. Ne yapalım ne yapalım? Çocuklar böyle yapıyor. Bir beyefendi dedi ki bana, mesleği de yerinde olan bir şey. Hocam dedi, evlilik problemi. İki tane de yavrum var ama hiç önemli değil. Ben karar veriyorum. Yani annem o eve gelemiyorsa ben bu evliliği yürütmeyeceğim.
Çok net yani.
Evet.
Tabii ki.
Ama bizde işte çocuktur, aman ne olacak, çocuklar var yürüsün falan diyoruz. Yani ben bir annemi evimde misafir edemiyorsam o zaman benim bu evdeki hayatım değerim nerede o noktada?
Tabii. O yüzden bu kadın için de geçerli, erkek için de geçerli.
Tabii değil, tabii ikisi için de. O yüzden de bizim kaybettiklerimiz konularında şu an ergenlikte ver telefonu çocukların eline. Yani problemimiz aslında, biz bu kadar detaya girmeyelim. Kaygıya falan girmeyelim. Ergenlikte annelerin bir problemi yok. Sadece telefon problemleri var, tablet, bilgisayarda oyun problemleri var, para harcama problemleri var. Çocuklar daha çok nasıl özgür olabilir, bu problemleri var. Çünkü çocuklarının hoşuma gitmeyen bir ifade, sevgili problemleri var. İşte aman derdini nasıl anlattı, problemler değişti. Ama asıl temel ne? Ahlak. Nedir asıl temel? Değer yargılarının olup olmaması. Yani problemlerimiz aslında bizim çocukların o yaşta neyle meşgul olması gerekiyor. Murat Bey, emin olun benim aklım idrak et, bak meslek olarak etmiyor. Hani dini noktadan baktığımı düşünmüyorum. Koyuyorum kenara. Ya ben sınıfta oturdum, bir kızdan hoşlandım, bir erkekten hoşlandı, tamam da. Arkadaşım hoşlanabilir miyim? Susa, o benim karım, o benim koç. Nasıl bakarım sınıf arkadaşıma? Ya olmaz ki. Hoşlanabilirsin. Bunu tutacaksın içinde. Açığa çıkartmayacaksın.
Otur, şiir yaz kendi kendine. Yaz. Resim yap.
Hayal kur. Platonik
gelecekle ilgili bir takım hedef belirle. Yani ben bu çatıyı oluşturacağım diye iyi okulda okuyacağım.
Ben şimdi bugün bir kızımızla konuşuyorum. İşte ben evleneceğim kişiyi tanımak istiyorum. Ben de diyorum ki tanımak meselesi nedense hep el ele tutuşmak ve sarılmak oluyor.
Hocam bir de tabii işin bir, çok zeki bir cevabı var. Yani 50 yıl yaşıyorsunuz da kim kimi tanımış? Kim ama kendini ne kadar tanımış?
Tabii şimdi ortak paydalarınızda birbirinizle olan noktalarda çatışma ortaya çıkacak ki birbirinizle olan noktalarda çözüm üretesiniz.
Tabii.
Ya da ortak paydalarda ortaklık çıkacak ki anlaşılsınız onu. Ne bileyim ben, biz sizinle stüdyoda...
Ve bu da afaki olmaz değil mi? Abi yolda sizinle, olur yani.
Olur. Sizinle burada stüdyoda bu beraber olduğumuzda bunu... Ben ne bileyim, Murat Bey ile yürür mü yürümez mi? Siz bilemez ki Özgür Hoca ile yürür mü yürümez mi? Ama tanıma da şimdi nasıl olur? Elleri tanıyorlar birbirlerini herhalde. Başka bir şey yok ki yani.
Hocam sorular yağıyor.
Evet, geliyoruz.
WhatsApp'tan ismini vermek istemeyen bir dinleyici... 20 yaşındaki oğlum 8 yıla yakındır online bir oyunu oynuyor. Bir türlü vazgeçmiyor. Bu arada sigara da kullanıyor. Öfke kontrolü yok. Öfkelenince kırıp dağıtıyor. Ne yapmam lazım?
Öz annesi
değil. Oğlumun öz annesi değil.
Şimdi yani 20 yaşında dediğim gibi anladım. Evet. 12 yaşında başlamış bu noktaya. Şimdi hanımefendi kendi evladı olmadığı için çocuğun yaptığı hareketlere tepkisel yaklaşmayı, kötü anne olabilirim. Öz olmadığım için müdahalem yanlış anlaşılır diye düşündü. Halbuki biz çocuklarımızın hayatlarına öz ve üvey olmasına değil, her noktada ben bana gelenlerin annesi değilim. Mesleğim gereği bütün kontrolleri verimliye bana emanet ediliyor o sırada. O yüzden tabii hanımefendiye bir şey söyleyemem çünkü toplumsal anlamda bir değer, işte diyecekler ki geldi her şeyine karıştı.
Yani bir üvey anne, analık kavramı var değil mi bizim?
Evet. Burada şimdi 20 yaşındaki bir çocuk online oyun oynuyorsa veya vazgeçmiyorsa sigaraya karışamayız.
20 yaşındaki bir çocuk bile değil hocam.
Değil, evet. Burada, yani. Burada yapacağımız nokta şu olması gerekiyor. Ne yapıyor şu an bilmiyoruz ama ben şunu yaparım, hemen gider. İnterneti iptal ederim, bilgisayarı kaldırır, camdan aşağı atarım. Sonra da derim ki 20 yaşındasın
ama
yavrum.
Ama kırıp dağıtıyormuş hocam.
İşte daha çok bilgisayarı kırarım ki daha çok kırıp dağıtsın. Gerçek söylüyorum o noktada. Niye? Öfkelenince niye kırıp dağıtıyor? Çünkü 12 yaşından itibaren onun dediği yapılıyor. Yani bu çocuk aslında 10 yaşında, 10 yaşında başlamıştır büyük bir ihtimalle bu konuya. Niye? 10-11 yaşlarında başlamış. Yine geldik bu döneme.
Tabii.
Yani bu çocuk o yaştan itibaren...
Ne ekersen onu biçersin.
O yaştan itibaren dedi ki bana... Oynayacağım, karışma dedi. Geri çekildim. Ne oldu? O anne baba oldu, ben çocuk oldum. Bugün niye dinlesin ki beni? O yüzden de şuna karar vereceğiz. Diyeceğiz ki ister evi kır dök, ister şunları yap.
İster kendini kır dök.
İstiyorsan kendine bir zarar ver, beni ilgilendirmez. 20 yaşında biri olarak sorumluluğun kendine. Ama bu evde yaşıyorsan...
Bu yaş bir de 29'lara falan çıkıyorsun hocam.
Tabii o da ayrı. Bu evde yaşıyorsan, benden bir şey talep ediyorsan... Bir bankaya gittiğinde 50 tane sözleşmen istiyor. Tabii. Bir işe gittiğinde yeterlilik istiyor. Arkadaşım ben senin annenim ama kurallarım var bu noktada. Ben bunu taşıyamıyorum şu an. Bazı anne baba var taşır. Sorun değil. Taşıyamıyorum arkadaşım. Benim çizgilerim bu. Bu çizgilerle göre yaşarsan yaşa, yaşamazsan yok. Nedir bu noktada? Ben evinde oyun oynamak istemiyorum demesi lazım. Ama baba nerede onu bilmiyorum. Ama düşünelim ki bu noktada annenin gücü yetmedi. O zaman anne bu konuyu... Görmemezlikten gelecek. Bu konuda hiç karışmayacak. İşte ama ihtiyaçlarını karşılayacak. Yani yemekse yemeğin, işte temizlikse temizlik, bunları yapacak. diyecek ki ben senin hayatında üstüme düşeni yapıyorum ama kendi hayatına ben karışamıyorum diyecek. Bu çocuk bir yerde tökezleyip kendisi kalkacak ayağa. Hmm. İki türlü çözüm var burada. Ya diyecek ki ben buna tahammül edemiyorum, bilgisayarını ben kırıp atacağım, istersen git kendine bilgisayarla beraber ne yapmak istiyorsan yap, nasıl istiyorsan yap diyecek. Çünkü bu tür çocuklar gittikçe daha kötüye giderler. Hı. Daha önce yapılsaydı bu daha faydası olurdu o konuda. Tabii sigara kimyasal bir nokta, ona tedavi gerekiyor. Öfke kontrolü dediğimiz nokta niye yok? Çünkü bu çocuk yaşının gerektirdiği sorumluluk olan doğruları yapamıyor. Yapamıyor, yani yapmıyor değil. Çocuk oyun oynamaya programlanmış. Haz duygusu, keyif, lezzet alma oyunla. Online oyun oynadığı zaman oradaki arkadaşları var. Demek ki sosyal bir arkadaşı yok. Bu çocuk dışarıda bir iş yapmıyor, bir eğitimi yok.
Gerçekten ve gerçeklikten de kaçıyor.
Kaçıyor tabii. Ne demektir? Gerçek başarıyı yakalayamadığı için sahte başarıları tabii. Gerçek başarılık olarak duruyor. Belki burada oyunlarda oluyor ya, işte bir para kazanıyorlar, bir şey satıyorlar falan. Belki küçük paralarla bir şeyler kazanıyor. Ha burada anne baba oturacak, karşısına alacak yavrum. Bak şu an öfkelenecek bir durum yok. Sen 20 yaşındasın. Biz bir yol haritası istiyoruz. Sana bir ay süre, bir ay içinde bunlar olmazsa olmazsa biz radikal bir karar aldık. Bunları uygulayacağız diyecek. Bu kararı uygulayacak. Ama çocuk bu kararı uygulama konusunda bir değişim göstermiyorsa, dışarı atacak bir durum da yoksa, tamam o zaman sen hayatını yaşa. Biz de burada nedir işte, günlük 1.000 lira veriyor, 2 lira mı veriyor, 3 lira mı veriyor. Onunla geçinecek. Anne baba onun hayatını bırakacak o konuda. Niye? Çünkü çocukta çözüm üretememişsek, çocuk belki de psikolojik bir travmaya girecek. Başka bir yola girecek. Bir yerde kırılma noktası olacak. Diyecek ki beni kurtarın. Hmm. O zaman da anne baba çözümcü devreye girecekler o noktada.
Hocam Gülay Ekizoğlu Instagram'dan ulaşmış bize. Kıymetli hocam, bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Bir kızım var 3,5 yaşında. Babasını kızım 6 aylıkken kaybettik. Başı sağ olsun. Hmm. Önceleri fotoğraflarına bakıyordu sadece ama ilk defa babamı istiyorum dedi. Nasıl yaklaşmam gerekiyor? Bu konuda beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. Yanlış bir konuşmayla başlangıç yapmak istemiyorum. İyi yayınlar.
Gülay Hanım'ın herhalde evlilik yapmamış, öyle gözüküyor.
Yani eşini kaybettikten
öyle sonra yapmamış, yani. Öyle gözüküyor. Şimdi burada iki tane nokta var. Bir kere bir kızının önünde bir rol modele ihtiyaç var. Bu rol model baba olmadığı için dayı, amca, dede, hangisi olur onu bilmiyoruz. Mutlaka doğru bir rol model belirlesin. Evliliği düşünüyorsa da kızının yaşı uygun.
Bu rol modeli bir erkek olarak.
Erkek olması lazım. Evet. Kız çocuğu olduğu için. Hı hı. Evlenmeyi düşünüyorsa da.
Düşünmesi ya da düşünmemesi. Düşünmesi,
düşünsün tabii. Yani insanın hani evlilik, hayat, boşanma olur. Eşini kaybedersem hayat devam eder.
Bizim hani toplum olarak o konuda da böyle bir baskımız
özellikle
var.
Özellikle kadınların ekonomik durumlarıyla alakalı değil. Yani kadınlar mutlaka bir duygusal anlamda bir güce ihtiyaçları. Çocuk büyütürken hani param olmadığı için evleneyim değil o tabii. Konuda. Erkekler de mutlaka hayatında yalnız yaşamayı düşünmezler. Hayatını kolaylaştıracak ya da hani onun paylaşacak birine ihtiyaç olur. O yüzden de hayatın evlilikte mutlaka geçmişte bağlarımız mutlaka vardır. Hani anılar vardır ama yeni bir hayata başlama konusunda
bu
da
bu bir ihanet değildir asla. Yani kişinin tabii. Geçmişine yok. İhaneti
şimdi
değildir.
Hukuk buna izin veriyor. Ahlak buna izin veriyor. Din buna izin veriyor. Yani burada bizim bir problemimiz yok o konuda.
Çok önemli bir hatırlatma.
Tabii yani o yüzden bir sıkıntımız yok. Onun için bizim burada varsa evlilik düşünebilir, çocuk buna müsait. Çünkü kız çocuğu olduğu için biraz daha büyüdüğünde anne ile çocuk arasında çok fazla yakınlaşma olur. Anne ile beraber yatar çocuk. Anne baba olmadığı için belki yanına almış olabilir çocuğu. Bu sefer çocuk bir süre sonra annenin hayatından ayrışmayı başaramaz.
Çok sağlıksız bir simbiyotik bir ilişki
tabii, olur.
Değil mi?
O yüzden de böyle bir durum varsa evlensin. Ama yoksa evde baba, dede mutlaka görüştürsün onları. En kötü olsa bile bir erkek modeliyle büyümesi faydalıdır. Gelelim babayı nasıl söyleyecek o noktada? Babayı anlatamaz bunu. Yok demesi mümkün değil. Çünkü çocukta soyut bir kavram yoktur. Hmm. İşte bize anlatırlardı, derlerdi ki işte bir eldiven giyin elinize, biri öldü çıkardınız. Bak el duruyor ama eldiven yok, işte oraya koyduk falan. Şunu yapabilir sadece, senin baban ama gitti. Baban yok Yani yok kavramını konuşmak da, ama ölümü anlamaz, soyut kavramı anlamaz. Çünkü çocuklar bunu alıp buraya koysak biz, görmese bile çocuk bunun oradan nereye gittiğini anlamaz. İlla görmek ister o konuda. Tabii. Onun için de orada kabri varsa babanın kabrine götürmek, işte baban burada gibi, hadi onunla konuşalım gibi onu yapmak. Masal okuyabilir. İşte bir tane kız varmış, babası o küçükken başka bir memlekete gitmiş, başka bir yere gitmiş. O çok özlemiş babasını ama annesiyle beraber resimlerine bakıyorlarmış gibi. Şimdi bir video kaydı varsa, kendi de dayanabilirse onu izletsin. Yani burada bu senin baban ama şimdi yok gibi. Yani burada çocuğa bir de şunu söyleyeyim. Çocuk babayı görmek istiyorum diyor ya, babayı göremiyor ya. Bir üzüntü yok. Yok yani, görmedi ya, tanımıyor ya o noktada. Yokluk duygusu yok çocukta. Biz ona acıyoruz. Biz merhamet ediyoruz.
O anlamları biz yüklüyoruz diyorsunuz.
Evet, harika.
Çok doğru.
Onda yok. Ama ne var burada çocuk? İlerledikçe dış dünyaya bakacak, herkesin yanında, annesinin yanında biri var. Okula gelirken bir adam birinden tutup getiriyor. Alışverişe gidiyorlar.
Babam falan şöyle yaptı diye arkadaşlara
gibi
anlatıyor.
Burada o yokluk duygusu acı olarak değil de paylaşım olarak hayatında böyle birinin olmamasının verdiği
boşluğu
bir durum
olacak.
Oyunu işte dedeye, dayıya, amcaya, kim varsa bu tür durumlarda akrabalarla bağı kesmemek lazım. Tabii bizim yapımıza bazen işte eşi kaybettiği için evlilerin hayatına gittiğinde kendilerini rahatsız hissederler. Hani başka bir evlinin akşam evine gidilmez, işte bir şey olmaz, konu komşuya gitmekte de tedirgin olabilirler kadınlar. Yani ne işin var, yani evli kocası var evde, ayıp olur falan gibi düşünürler. Akraba bağı varsa onu güçlendirsin, öyle bir şey yoksa.
Aslında o tür frenler de doğru değil yani, değil mi?
Yok, niye olsun yani, siz edebe uygun hareket ettiğiniz zaman herkes size bir, yani kardeşiniz olduktan sonra evli birine ahlak, yani bu öyle bir ilginç bir şey ki sizin ahlakı değerinizle alakalı. Bunun için eşinizi kaybetmeye gerek yok o konuda,
ne
yani o yüzden.
Yani.
Kendi ahlakınızı oluşturursunuz. Konu komşu ziyaretine de gider. Sınırlarınız vardır. Hani ergenlikte sınırlardan bahsediyoruz ya. Şimdi Murat Bey hep konuşun bir şey var. Çok önemli bir şey diyor. 70 yaşındaki babanızla aynı yatağa girersiniz. Babanızdır. Ama bir adam 70 yaşında diye, babam yaşında diye onunla aynı yatağa girmezsiniz. Sınırdır bu o noktada.
Diğeri babanızdır.
Babanız yani o noktada. Yani nedir, sizin evinize ben izinsiz giremem ama evladınız gelir girer o noktada.
Tabii.
Niye? Ben sizi ne kadar tutsam bir sınırınız var. Sizin odanıza ben sizin evladınız da olsam kapıyı vurarak girerim.
Tabii.
Bir sınırım vardır bu noktada. Hayat sınırlardan oluşuyor. Sınır insani da
sınırlarını bilebilmekten oluşuyor değil mi?
Tabii. Ölçüp ve de, bu sınır değer demektir. Ne demek? Ahlaki değerdir, hukuki değerdir. Sizi akıllı kılandır. Sizde pozitif noktaları açığa çıkarandır. O yüzden de ergenlikte çocukları daraltan, boğan sınırlar değil, onları genişleten sınırlar koymak lazım. Evet, ben senin futbola gitmeni istiyorum, baskete gitmeni istiyorum ama bir şey istiyorum senden de. İstiyorum diyorum. İstiyorum çünkü okul dersini de beraber yürütecek misin? Sana soruyorum. Ben yürütürüm. Yani ben şu an hem işimi yapar hem de futbolu yürütürüm. Sporu yürütürüm, yüzmeyi yürütürüm. Sen bunu yürütebilecek misin? Bana bir söz ver. Ne demek istiyorum? İkisinde de başarı gösterebilecek misin diye söyleyeyim. Şimdi çocuk götürdüm, spor daha kolay, ders daha zor. Burada başarı gösterdi, çağırdık. Ben gördüm, bak götüremedin. O zaman bırak. Yok, genişletin biraz. Sanırım bunu yaparken şu burayı arka planda bıraktın. Buna da şu önemi vermeni istiyorum. Buradan ceza yok o konuda. Düşündürüyoruz. Yol haritası çiziyoruz o noktaya. Olmadı, geri dön. Yok böyle bir nokta. Bir geliyoruz. Aa bak.
Spor hakkını geri aldım, böyle bir
spordan
şey.
Spordan geliyorsun. Yorgunsun her zaman. Oo, hiç ders çalışmıyorsun. Gitme en iyisi o tarafa, noktaya. Arkadaşına gidiyorsun. Keyfin çok iyi. Ama eve geliyorsun. Biz de iki dakika konuşuyoruz. Bir odadan çık da yüzünü görelim. Görme yüzümü. Ne yapacaksın? Yani ne var? Arkadaşla aynı konuyu konuşmuyor ki anne babayla. Anne babanın yanında ne oluyorsun? Kontrollüsün o noktada. Çünkü
yemeğimi ye, gidelim.
Sürekli, çünkü onunla paylaşacağın hiçbir şey yok. Her söylediğin kontrolden geçiyor. Yani pasaport kontrolü gibi. Yani bakacak, edecek. Anne baba sürekli tehditle, ne oldu, nasıl oldu filan.
Kaşından gözünden çıkarsama da.
Çünkü evladımızın her zaman iyi olmasını istiyoruz. Hani koku mu? Kokladım abi, bir şey içmiş gelmiş. Ya belki de bir kahvede oturdu, oradan bir yerden koku sindi değil mi? O kadar hani şeyleri, eskiden günlükler vardı ya.
Tabii.
Onları çok getiriyordu anne baba. Hocam buraya bir şey yazmış, bir bakın falan, ağlayan anneler geliyorlar.
Okula. Günlüğü niye okuyorsun?
Ama çocuğunu okuyamıyor işte. Çocuğunu okusa.
O günlüğü okumayacak.
Tabii.
Harika
tabii.
Bir tanım oldu.
Ama niye, iletişim zor o konuda. Ona sorsak diğer soramıyoruz ki o konuda. O yüzden de orayı okuyor. Çocuk zamanında yazmış. Hepimiz öyle değil mi? İki dakika bir önce bir
tabii.
Sıkıntımız vardı. Karın ağrımız vardı. Şimdi geçti. devam etmiyor ki o noktada. Çocuk için çok hızlı değişimler olur. Bir delikanlıya terapi yapıyorum.
Son 15 saniye.
Tamam. Hemen
her şeyin bir sınırı var hocam.
Evet, orada şey söylüyor bana. Üniversiteyi kazanılmış, bir sürü problem olmuş. Halbuki çocuk bir duygusal fırtına yaşamış. Yazık. Ne yapsın o noktada?
Sınav mınav ta ya, 15. başlık.
Ben yani. Nerede sınır? Yok bile yani.
Koyuncan derdinde.
Yok bile. O da bekliyor ki kız acaba gözüme bakar mı diye. O yüzden de çocukların önceliklerini belirlemek, onlara saygı duymak anlamına gelir. Saygı duymak ne demektir? Onları iyi dinlemek, anlamak, daraltmamak, yanlışlara hemen cezalandırmamak, onlara çok öğüt vermemek, sadece küçük küçük onlardan beklentilerimizi hatırlatmak ve onların ne yapacağını onlara sormak gerekir.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Haftaya yine bir başka konuyla i̇nşallah. Konukla yine konukla değil konuyla sizinle i̇nşallah. Birlikteyiz inşallah. Özgül Piyade ile Hayata Dair. Türkiye'nin Sesi Radyosu Memleketim FM ortak canlı yayınında iki haftadır ergenliği, gençliği konuştuk. Haftaya Nurettin bize yeni bir ödev verir hocam.
Evet, çalışır geliriz. İnşallah.
Program yapımcımız Nurettin Çetin, ana kumandada sevgili Recep Özlem ve tam karşımda Özgül Piyade hocamla hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Görüşmek dileğiyle.
Özgül Piyade ile Hayata Dair.